Ayrım 14. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 251. Efsane. Muhika ölümle büyüdü. Gençliğinden beri fark edilmemesi imkansız. Çok karanlık bir gölge misali. Ölümden sanki sıradaki bir fasılmış gibi bahsediyor. Üzülmeden, korkmadan ve kabullenerek. Daha çocukken babasının zamansız kaybıyla tanıdı ölümü. Gençliğinde yanı başında vurulup düşen yoldaşlarıyla kendi kalbinde duyumsadı ölümün nefesini ve yaşlılığında günlük yaşamının doğal bir parçası haline geldi. Uykularının kaçmasına sebep olmadan, geleceği vakti seçmeyi de arzulamadan bekliyor ölümü. Bunun son olacağına tereddütsüz inanmakla beraber sadece her şeyin son bulacağını yeni bir fasıl olarak görüyor. 45 yıl önce ölümü de göze alıp kemerime bir revolver takıp çıktım yola. Dolayısıyla bunlar benim için fasafiso. Ölümden hiç korkmadım ki şimdi korkayım, demişti bize ofisinde başkan olarak geçirdiği son kış mevsiminde. Muhika seçim kampanyasına müdahil olmakla Uruguay'da ve yurt dışında keskin dili yüzünden düşmanlar yaratmakla ve başkanlık görevinde kendine dikkat etmemekle eleştiriliyordu. Kendine dikkat etmediği yönündeki eleştiriler onu çok etkilemezdi. Çünkü ömrünün son 40 yılının onun için bir hediye olduğunu düşünüyordu. İçini döktüğü bu fasafiso ölüm mevzuundan sonra ayağa kalktı ve kendisine Çin hükümetinin hediyesi olan sarı renkli devasa boyuttaki seramik vazonun önünde durup elini içine daldırıverdi. Eli o kadar derine uzanıyordu ki dışarıda sadece omzu kalmıştı. Saksıdan çıkartacağı şey o an için büyük bir muammaydı. Muhika'dan özellikle böylesi iç gözlem anlarında her türlü sürpriz beklenebilirdi. Kendisinde anısı olan bir eşya, fotoğraf ya da benzer herhangi bir şey olabilirdi aradığı. Sonunda saklamaya değer bulduğu şeyin manevi değil de daha çok günlük hayata dair bir önem teşkil ettiğini gördük. Sigaralar ve çakmak. Konjonktürel meseleler hakkında konuştuğumuz esnada iki sigara içti ve sonra hazinesini tekrar yerine sakladı. Bu gizlilik Uruguay'da kamu alanlarında uygulanan ve dolayısıyla onun ofisini de etkileyen sigara yasağından kaynaklanmıyordu. Biraz daha ağır bir problem vardı ortada. Zira onun sigara içmesine özellikle izin verilmiyordu. Ne eşi, ne dostları, ne de doktorlar onu rahat bırakıyordu bu konuda. Bu yüzden sigarada gizlice kullanılanlar arasına girmişti. Tıpkı alkol ve bazı sakıncalı yemekler gibi. Bir başkan olarak kendisine daha çok dikkat etmesi gerektiği düşüncesi ona anlamsız geliyordu. Dışişleri Bakanı Luis Almagro ve yardımcısı Luis Port ona ölümsüz lakabını takmışlardı. Aralarındaki konuşmalarda Muhika'yı bu isimle anıyorlardı. Halbuki bu onun belki de en son arzulayacağı bir şeydi. Gençliğinden beri yaptığı seçimlerde hep ölümde vardı. Tercihleri bilinçliydi. Savaşın risklerinin farkındaydı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Başkan olmasına rağmen kimlik ve benzeri gerekli tüm belgelerini, bir miktar parayı ve gerekli telefon numaraları ile üzerinde bazı karalanmış notlar olan katlanmış birkaç kağıdı hep yanında bulunduruyordu. Kaçak olduğum gerillalık döneminden kalma bir alışkanlık, demişti bize. O zamanlar onlardan en kısa sürede kurtulmasını sağlayabilecek her şeyi hazır halde üstünde taşıyordu. Evraklar, telefon numaraları ve elbette korunma amaçlı olarak bir şeycik daha ki bunu bize gülümseyerek ve eliyle bir revolver hareketi yaparak tarif etmişti. Sohbetlerimizde konu pek çok defa ölüm olmuştu. İlk başlarda onun tepkisini ölçmek için konuyu biz açıyorduk. Sakinliği ve konuya aşina olduğunu belli eden tarzı dikkatimizi çekiyordu. Bu konuya zaman ayırıyor ve çoğu insan için tatsız görünen bu konunun derinine inerek konuşmaktan rahatsız olmuyordu. Sonraları konuyu daha çok o açtı. Ofisinde, sokakta, herhangi bir halka açık etkinlikte, kısa süre öncesinde devlet başkanına dönüşmüş olan bu sürüdeki kara koyunun esprileri yayılıyordu. Kendisini bir kiracı olarak hissettiği bu alana değinmek belli bir dereceye kadar hoşuna dahi gidiyordu. Gerillalık döneminde vücuduna isabet eden kurşunları ve bazen de atlattığı ağır hastalıkları anlatıyordu zaman zaman. Kimse ölümden hoşlanmaz ama bir zaman sonra er ya da geç geleceğini de bilirsin. Ve lütfen ölüm karşısında titreyerek durma. Onu doğadaki böcekler gibi kabullen. Dünya dönmeyi sürdürecek. Hiçbir şey olmayacak. Ve bu boş korkundan da geriye bir şey kalmayacak. Bu konuda biraz daha yalın olmak gerekir. Elbet kutlanacak bir şey yok. Niyetim ölüme metiye düzmek de değil. Ama ölüm az ötemizde duruyor ve onunla birlikte yaşamayı bilmemiz gerekiyor. Başkalarının ölümü belki de bu yüzden çok onu etkilemiyordu. Hüzün ona uğradığında biraz omuz silkiyor, çaresizce iç çekiyor ve ardından bir gözlemciye dönüşüyordu. Akrabalarının ve en yakın arkadaşlarının cenazelerinden başlayıp Hugo Chavez'inkine varana kadar onu pek çok kereler bu şekilde gördük. Chavez'i ölümünden önce bir kez daha görmek istiyordu. Ziyaret edip acılarını dindirme hevesi kursağında kaldı. Öleceğini daha önceden de tahmin edebiliyordu halbuki. Aynı zamanda bir onkoloji uzmanı da olan Tabare Vazquez, Mujica'ya Chavez'in yakalandığı bu hastalıktan kurtulamayacağı uyarısında da bulunmuştu. Chavez için oldukça uzun süren bir cenaze töreni düzenlemişti ve tabutun yakınında en çok görünen devlet başkanlarından biri de Mujica'ydı. Mujica'nın ağladığı, tabuta sarıldığı, arkadaşı için dua ettiği rivayet edildi. Hepsi gerçek dışıydı. Chavez'in tabutunun yanına gitmedim. Gerçekle alakasız bir senaryo uydurmuşlar. Tabutun karşısına geçtiğimde Maduro orada değildi. Sadece iki gözü, iki çeşme ağlayan bir subay vardı. Ben aslında duygusal biriyim ama cesetler bende herhangi bir his uyandırmıyor. Çok sakindim. Aslında daha çok bir izleyici gibi davrandım. Gayet soğukkanlı. Yalnız oradaki insanların Katolik inancına ait tavırları beni etkiledi. Pek çoğu, özellikle de kadınlar, istavroz çıkarıyorlardı. Diğer yandan topuk sesleri yankılanıyor ve eller göğüslere gidiyordu. Mujica'ya kendini en kötü hissettirense uzun sürecek hastalıkların pençesine düşen ve ızdıraplarının ancak ölümle son bulacağını bilen kişilerdir. Bu aynı zamanda onun başlıca korkusudur. Solunum sisteminin değil de zihinsel ve fiziksel yetilerin yitirildiği bir noktaya gelmek. Bu pek çok defa en yakınlarının da başına gelmişti. Bitap haldelerken hastanede ziyaret ettiği siyaset arkadaşlarından ömrünün büyük bir kısmını şizofren olarak yaşamış ve son dönemlerinde başkanlarının yardımına bağlı kalan kız kardeşine varana dek. Trajik olan derdini anlatamamak ve dış dünyayla bağlantını sağlayan köprüyü muhafaza etmeye çalışırken aslında elinde kalanın üzerinde tek bir adım bile atamayacağın bir urgandan ibaret olduğunu fark etmektir. Hayat bu tür durumlarda çok zalim diye tekrarlıyordu. Olmayacağını umut ediyorum ama belki benim de başıma gelebilir. Umarım bana daha merhametli bir ölüm uğrar. Gerçekten de istediğim bu. Yaşam bazen öyle bir hal alır ki ölüm insana özgürlük gibi gelir. Başkan olarak geçirdiği yılların yıpranmışlığı içindeydi. Uyumakta zorluk çekiyor, kimi zaman beli ağrıyor, bazı günler belleği küçük sorunların sinyalini veriyor ve bacakları ise zayıf kan dolaşımı belirtileri gösteriyordu. Ancak bunların hiçbiri düşünce açıklığına engel değildi. Yeter ki kafanın çalışmasında sorun olmasın, asıl olan bu. Benim bir sorumluluğum var ve bu benden beklenenleri karşılamamı gerektiriyor. Bu aynı zamanda yaşamak için bir teşviktir, diyordu. Bir doktor yurt dışı gezilerinde ona eşlik ediyor ve Montevideo'daki kontrollerinin takibini de gerçekleştiriyordu. Buna katlanmak mecburiyetindeyim, diyor ve bazen doktorların tavsiyelerini uygulamak durumunda bile kalabiliyordu. Babasının ölümünü onu daha ihtiyatlı davranma yoluna itmesi hissiyatıyla anımsıyordu. Babasını kaybettiğinde Mujica henüz 7 yaşındaydı ve bugün bile o günleri bütün berraklığıyla gözünde canlandırabiliyordu. Bitmek bilmeyen sessizlikler, huzursuz zamanlar, yetişkinlerin anlattığı, çocuklarınsa asla inanmadığı ölüm üzerine hikayeler. Sanırım akciğer kanserinden ölmüştü ama bana bir ton yalan söylemişlerdi deyip devam etti Mujica. Anlamadıkları şu ki çocuklar her şeyin farkında ve büyüklerin tahmin ettiklerinden çok daha kuvvetli bir algıları var. Bugün dahi babasını yitirdiği o günlerin yükünü omuzlarında taşıyor. Demetri Mujica 47 yaşında ölmüştü ve annesinin o dönemdeki tüm özverisine rağmen Mujica babasının yokluğunu olanca ağırlığıyla hissetmişti. Annem 80 yaşında vefat etti. Hemen hemen benim şu anki yaşımda. Babasız büyümüştüm ama annem çok güçlü bir kişiliğe sahip bir İtalyan kadınıydı ve babamın yokluğunu bana hissettirmemek için elinden geleni yaptı. İnanılmaz bir kadındı. Tek başına 50 kiloluk çuvalları yükleniyordu. Bizi ayakta tutan, aile bütçesini yapan, evi çekip çeviren, her şeyden sorumlu olan oydu. Bir köylü kadınıydı. Çok sağlam bir karakteri vardı. Lucia ile birlikte ölüm düşüncesini kovmayı başardı. Yoldaşlarımızı birer birer yitiriyorduk. Bir gün bir bakıyorduk ki bazılarını katletmişler. Ertesi gün bir tane daha. Diyerek o günleri anımsıyordu Mujica. Onları yaşama hevesi birleştirdi. O yıllarda sokaklarda peşlerini bırakmayan ölümle mücadele ederken birbirlerine kenetlendiler. Hayatta kalma savaşını ve aşkı birleştirdiler. Ve bunu o kadar iyi becerdiler ki bir daha hiçbir zaman ayrılmadılar. Evlenmeye karar verdiklerinde ölüm konusu yine gündeme geldi. Artık yaşlanıyoruz diyorlardı. Ya ben öleceğim ya da sen diye bir adım yukarı taşıyordu konuşmayı Muhika. Ve böylece evlilik kararlarını aldılar. Kağıt kürek işlerini halletmek için diye gerekçelendirdiler bunu. Evlilik töreni Rincon del Cerro'daki evlerinin mutfağında gerçekleşti. Hakim onları evlilikte birleştirmek için son yıllarını geçirme niyetiyle seçtikleri ve Muhika'nın ancak öldüğünde çıkacağını söylediği evlerine kadar gelmişti. En tatlı ölümün ve huzurun yuvasına. Zaman Muhika'nın insanların aslında kendilerinin sandıkları kadar önemli olmadıklarını ve yapmayı planladıklarının bir kısmının dahi başaramadıklarını anlamasını sağladı. Geçen yıllar dolu dolu süren bir yaşamın verdiği yorgunluktan bilgelik ve oturmuş bir tevazu üretiyordu. Ölümü karşılamak için ulaşılması gereken bir konum. Ölümü içselleştiremeyen insanlar var, mutsuz ölüyorlar. Oysa bu doğanın temel bir kanunudur. Bunu özümsemek gerekiyor. Asıl mesele yaşadığın hayatı sevmekte biter. Bazen hayatta olamayacağım günleri düşünüyorum. Sanırım bir 10 yıl içinde benim hakkımda değerlendirmeler yapılmaya başlanır. Ama ben ölmüş ve gömülmüş olacağım. Yani kısa bir çav. Sonrası işi daha fazla uzatmayacağım. Öleceğimi hissettiğim zaman yatağıma girecek, sakinle uykuya dalacağım. Bununla birlikte son yıllarda daha mistik bir tavır içindeydi. Ateistliği ve tapındığı tek gücün tabiat olma hali sürse de dinlerin tarihe kattıklarına da saygısı artıyordu. Birkaç kurşunun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı askeri hastanede rahibelerin ölüm döşeğindeki gerillaları acılarını hafifletmek amacıyla ziyaret ettiklerini anlatıyor. Yaptıklarını küçümsememeliyiz. Ölmek üzere olan birisinin son nefesinde yanında bulunmak ve ölürken sakin ve huzur içinde olmalarını sağlamaktan başka bir niyetleri yoktu. O anda dinleri başka bir açıdan görmeye, inanmasam da saygı duymaya başlıyorum. Muhika'ya göre çeşitli inançların ve doktrinlerin yüzyıllara varan sürekliliğini açıklamanın iki yolu var. Bireyin kendini gerçekleştirme ihtiyacıyla ölüme ve bilinmeyene dair korkusu. Ve bu konuda kendinde doğaüstü kavramlara en yakın bulduğu düşünce olan doğa inancının içindeki panteist duruşundan yola çıkarak kendi teorisini oluşturuyordu. Üstün varlıklar ki bunu parantez içinde söylüyorum, bizlerden 2,5 milyar yıl önce de var olan ve bizden sonra da varlığını sürdürecek olan tek hücrelilerdir. Bölünerek çoğalan bu prokaryotlar özelinde ölüm nasıl bir anlam taşıyor? Nerede ölüm? Ölüm bu tek hücrelilerin bitmesinde. Ne tuhaf şey. En güçlü canlılar, mikroskobik boyutta olanlar ve sahip oldukları geometrik çevre ölçüsüne göre dış ortamla en çok ilişkiye girerek kendilerini daha verimli kılanlardır. Hayatın kilit noktasını tam da burada yakalıyoruz. En az 2,5 milyar yıl önce bile yeryüzünde prokaryotlar vardı ve onlara göre biz ve bizim gibi çok hücreliler daha dün gelmiş gibiyiz. Araştıran ve bundan sonuçlar çıkaran da kendisi olduğu sürece insanoğlu bunu muhakeme edebilir mi? Buna cevaben insanoğlunun kibrinin korkunç olduğunu söyleyebilirim. İnsanı merkeze koyan bir insan biçimci vizyon var. Hayata tüm gezegen çapında öncelik verilir ve analiz edilirse insanoğlu küçücük ve önemsiz kalır. Seçim kampanyasının tipik bir tartışma konusu. Düşünsene, hiçbir şey anlamayacaklarını bildiğim için söylemediğim şeyler var. Mesela her şeyin başlangıcı ışıktır. Buna ikna olmuş durumdayım. İnkalar, Padre Sol, Güneş Baba konusunda haklılardı. Fotosentez her şeyin özü. Bazen sağda solda bu tür şeylerden bahsediyorum ama çoğu seferinde bunlar ayıya kaval çalmaktan öteye gidemiyor. Anlatmanın bir zararı yok. Her zaman bir anlayan, kulak kabartan bulunur. Doğru, bir şeyler kalıyor ve tüm bunları anlatmak önemli. Çünkü bizi alçak gönüllü bir anlayış sahibi olmaya sevk ediyor. Kesinlikle önemsiz varlıklarız. Bunu bilmek gerekir. Fotosentez zincirinde yaklaşık 30 kadar kademe var ve biz sadece ilki ve sonuncusunu öğreniyoruz. Yeryüzünde bundan daha önemli bir şey yok ve biz hala kendimizi çok üstün ve önemli görüyoruz. Ve ölümsüz. Hayat o kadar kısa ki ona küçük de olsa bir sessiz alan bırakman gerekiyor. Daha sonra her şey devam edecek ama birey için bu özel alan çok önemli olacak ve onu istediği şekilde yaşayacak ve ondan hiç dolambaçsız bir şekilde keyif alacak. 80 yaşında başkanlık yapıyor olmak herkes için büyük bir meydan okumadır. Ama Muhika gibi hayatını bu derece yoğun yaşamış biri için bu daha fazlasıdır. Bu yüzden Muhika 1 Mart'ta başkanlık kuşağını Tabare Vazquez'e devrettikten sonra yapacaklarını planlıyordu. Artık bir senatör olarak kullanacağı ofisini seçerken boşta kalırsam ölürüm diyordu ısrarla. Bu arada yurt dışındaki konferans davetlerini kabul etmeyi de sürdürüyordu. Aynı zamanda dedelerinin geldiği yer olan Mugika'ya da İspanya'nın Bask bölgesindeki bir yerleşim birimi bir ziyaret yapma hazırlığındaydı. Oraya ilk kez başkanlığı döneminde gitmişti. Şimdi ise Lucia ile beraber tüm protokol ve yükümlülüklerinden uzak bir şekilde gidip 1000 kadar kişinin yaşadığı bu köyün tadını çıkarmak ve köklerinin bir parçasını özümsemek istiyordu. Başkanlık döneminin ortalarında hep bunu hayal ediyordu. Yaşlılık onu kökenine daha ilgi kılmıştı. Uruguay'a ilk gelen Muhikaların kim olduklarını bir soy ağacı çıkarmaya varana kadar araştırdı. İlk Muhika buraya 1742 yılında gelmiş. Benim için kapsamlı bir araştırma yapıp elde ettikleri belgeleri getirdiler. Montevideo şehrinin kuruluşundan 10 sene kadar sonra olmuş bu. İlk Muhika'nın gelişi. Bir Cipriani ile evlenmiş. 15 yaşında bir Botiyalı kız. Ve kendisi de 19 yaşındaymış. Toloso'da evlenip buraya gelmişler. İsmi Muxika'ymış ama daha sonra İspanyolcalaşıp değişikliğe uğramış. Artık Muhika diye geçer olmuş. Bu kişinin torunlarından biri de benim dedem, Jose Cruz Muhika. Mezarı Buceo'da. Seyyar satıcıymış. Aldığı malları köylerde satarmış. Florida'da, Uruguay'ın. Babam da aynı işi yapıyordu. Ailede hep kırsala, doğaya olan bir sevgiye rastlanır. Köklerine dönmek, Rincon del Cerro'daki çiftliğinde bir tarım okulu açmak ve sürüdeki kara koyunun bu kutsal yerinin tadını çıkartmak hep o başkanlık sonrasındaki ilk günün planları arasındaydı. Başkan olup olmayacağını sorduğumuzda verdiği "başkanlık bana göre bir şey değil" yanıtının üstünden 10 yıl kadar geçti. Başkan oldu ve başkanlığa uygun olup olmadığını anlayamadan da görevini bitirdi. "İyi bir yönetici oldum mu bilmiyorum ama deli gibi oy kazanıyorum" demişti görevindeki son günlerinden birinde. İdareciliği açısından şüpheleri vardı ama farklı bir örnek oluşturduğu konusunda kuşkusu yoktu. Bunun işe yarayıp yaramadığı göz önüne alınabilecek olan faktörlere göre farklı şekillerde değerlendirilebilir. Dünya çapında tartışılmasız bir ün kazandı. Ancak öngördüğü iç depremi ülkenin temel yapısından çok kendi varlığı açısından sarsıcı oldu. Belki çok radikal değişikliklere imza atmadan bitirdi görevini ama farklı bir mantalite yarattığı hissiyatındaydı. "Sonuncusu tabutta" diye karşılık veriyordu. Herhangi bir etkinlikteyken ya da sokakta yürürken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere. "Bir cenazeye gideceğim" demişti. Washington gezisi sırasında başkanlığı sona erdikten sonra neler yapacağını ısrarla soranlara. Muxika'ya yapacağı seyahatten ve çiftliğinde açacağı tarım okulundan bahsettikten sonra kurmuştu bu cümleyi. Söyledikten sonra sustu. Birkaç saniye sürdü sessizliği ve yineledi. "Bir cenazeye gideceğim. Benimkine." Kitabın sonu. 15 Kasım 2016, sayfa 261.